Ayrım 17, bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 152.
Boş verin, kasmayın kendinizi. Birdenbire o arabanın içinde acayip üşümeye başladım. Hamsin mevsiminin ortasında olmamıza rağmen bütün vücudum tepeden tırnağa buz kesti. Basbayağı dişlerim takırdaya takırdaya titremeye başladım. Derken şoför benden yana şöyle bir baktı. O anda herifin aklından ne geçtiğine dair hiçbir kuşku kalmadı içimde. Çocuğu artık söylesem mi, yoksa söylemesem mi? Şimdi hemen mi söylesem, yoksa biraz daha mı oynasam onunla? Bundan emin olunca eteklerim hepten tutuştu. Çünkü ya sahiden söylerse bana, o kamyonetin içinde onunla bir başımayken pat diye söylerse o zaman ne yapacağım? O panikle çabucak başka şeyler düşünmeye zorladım kendimi. Onu duymamak için her şeyi göze almıştım. Ne var ki aklıma gelen daha önce hiç düşünmediğim bir şey oldu. Sanki beynim bana karşı düzenlenen komploya bizzat yardım ve yataklık edercesine olmadık fikirler ve sorular atıyordu ortaya. Mesela insan bir kere kestiği yeri bir daha kesebilir mi? Acaba anneminki nasıl olmuştu? Neyle kesmişti kendisini? Olduğunda evde yalnız mıydı? Düşünceler bu minvalde üşüşüp durdu aklıma. Mesela ben kamptayken babam acaba berber dükkanından normalden erken mi dönüyordu eve? Eğer erken dönmüyorsa annemi servis otobüsünden kim alıyordu peki? Kim onu benim gibi alabilirdi ki? Beğer o oraya gitmeden önce nasıl unutmuştum bu konuyu babama sormayı? Yokluğumda iyi geçiniyorlar mıydı acaba? Yaban yaşam diyorum şoföre canavliyle. Öyle ki lafım bir feryat halinde çıkıyor ağzımdan. Yaban yaşam, yaban yaşam diyerek düşünüyor şoför. O iki sözcük bile yüreğimin ağzıma gelmesine yetiyor da artıyor. Belki öyle demem kötüye işaretti. Birden her şey bir işaretmiş gibi gelmeye başlıyor bana. Hatta belki nefes alıyor olmak bile bir işaret. Bir saniye düşünüyorum diyor şoför. Dudakları kıpırdıyor. Beyninin çalışmaya başladığını görebiliyorum. Tamam buldum. Yavru bir koala bir dalın üstüne tırmanıp dikiliyor. Kollarını iki yana açıp aşağı atlıyor. Sonra da yüzüstü yere çakılıyormuş. Ardından toparlanıp kalkıyor, aynı ağacın aynı dalına gerisin geri tırmanıyor, yine kollarını iki yana açıyor, yine aşağı atlıyor ve yine yere çakılıyormuş. Yine toparlanıp kalkıyor, ağaca tırmanıyor, bütün her şeyi aynı sırayla tekrar tekrar yapıyormuş. Bu bir süre böylece devam etmiş. Bütün bunlar olurken yandaki dalda iki kuş oturmuş onu izliyormuş. Nihayet kuşlardan biri öbürüne demiş ki, ''Başka çaremiz yok. Eninde sonunda evlatlık olduğunu söylemek zorunda kalacağız ona.'' Seyirci gülüyor. ''Ha, gülüyorsunuz demek. Güzel şehirsin Netanya. Gülmekten kırılıyor oldun söylenemez. Ama bir gülme sesi kesinlikle kayıtlara geçti. O kamyonette benim yerime siz olsaydınız keşke. Şoförü mutlu ederdiniz hiç değilse. Çünkü adam fıkrayı anlatmayı bitirdiğinde ben gülmeden etmeden kamyonetin bir köşesinde köpek gibi titreyerek oturduğumla kalıyorum. Aklıma takılan ilk şey de anlattığı fıkranın konusu oluyor. Nereden icap ediyor da bana bir anne baba ile onların aykırı çocukları hakkında fıkra anlatıyor. Oysa şoför fıkrayı anlatmayı bitirdiği anda gülmeye başlıyor. Ama öyle böyle değil. Resmen kendinden geçiyor. Anıran bir eşek gibi gülüyor. Doğruya doğru, adamın gülüşü fıkrasından çok daha komik. Belki de bu yüzden seçmişlerdir onu yarışmaya. Ben gülmedim, adamın bu yüzden hayal kırıklığına uğradığını görebiliyordum ya, bir fıkrayla pes etmeye hiç niyeti yoktu. Adamın pes etmemesini bir türlü almıyordu aklım. İnsan nasıl bu kadar kalın kafalı olabilir ki diye geçirdim içimden. Tamam, beni gülmekten öldüren bir tane geldi aklıma diyor. Bu fıkrayı ne zaman anlatsam makaraları koy vermemek için kendimi tutmak zorunda kalıyorum. Çünkü gülersen diskalifiye oluyorsun. Bir at bara girmiş ve barmenden fıçı Gold Star istemiş. Barmen ata büyük bir bardak bira doldurmuş. At da birayı saniyesinde yuvarlayıp ardından bir viski söylemiş. Viskiyi içip bir tekila söylemiş, onu da götürmüş. Derken bir kadeh vodka ısmarlamış. Üstüne de yeniden birayla cila yapmış. Şoför olacak herif kıytırık binbir gece masallarıyla kafamı ütüledikçe ütülüyor. Oysa benim tek istediğim ondan bir an önce kurtulmak. Bu arada kafam camın üstünde sekip duruyor ve o zangırdamanın arasında uzaklardan bir yerlerden, belki çölden bir ses geliyor kulağıma. Tam duyamıyorum ama küçükken, 3-4 yaşındayken annemin bana söylediği bir şarkıyı andırıyor biraz. Bu sesin nereden çıktığına dair en ufak bir fikrim yok. Yemin ederim benden gelmiyordu. Yıllardır aklımdan dahi geçmemişti o şarkı. Uyuyamadığımda ya da hasta olduğumda söylerdi annem onu. Beni kucağına alır, ileri geri sallardı. Ay li lu li lu, şraf mein tiare şefele, mahtu diklayne ay geleh. Dipnot, yidiş bir ninni. Ay li lu li lu, uyu benim kuzucuğum, kapa minik gözlerini çeviren notu. Mekan sessizliğe gömülüyor, minik ezgi bir duman sarmalı gibi buharlaşıp gidiyor. ''Babanı düşün şimdi!'' diyerek silkinip kendini toparlıyor ve insafsızca devam ediyor. ''Güzel şeyler düşün, iyi şeyler getir aklına onun hakkında. Güzel şeyler nerede?'' ''Ne? Hah, buldum. Futbolcular. Futbolcuları takımlarına göre ayırarak içimden sayıyorum. Önce İsrail takımlarındakileri, sonra Avrupalıları, sonra Güney Amerikalıları. Babam sağ olsun bu konuda bir numarayım. O yüzden aklıma ne gelirse sorun olmaz.'' Daha 5 yaşımdan, ilkokula başladığım andan itibaren bana futbol hakkında her şeyi öğretmeye koyuldu. Canla başla öğretti. Tamam yeter, şimdi sıra annemde. Ama annem gelmiyor. Babam dört bir yandan aklımı ılgar edip duruyor. Ne zaman annem hakkında bir şey düşünecek olsam hop babam çıkıveriyor. Bu kez ne mi görüyorum? Mutfakta durmuş omlet yaptığını, belki de iyiye işarettir bu. Evde sağ salim olduğuna işarettir. Sonra kendimi yakalıyorum. Bunun nesi iyiye işaret seni salak? Nasıl olur da bunun iyiye işaret olduğunu düşünebilirsin ki? Derken omletten başını kaldırıyor, biri fotoğrafını çekecekmişçesine gülümsüyor. Sonra da meşhur numarasını yapıyor. Bir elini orkestra şefi gibi yukarıya kaldırarak öbür eliyle omleti havada çeviriyor. Birden bana az biraz yaltaklandığı izlenimine kapılıyorum. Ama neden yaltaklansın ki? Ne istiyor olabilir benden? Benimle hiçbir alakası yok. Ama benimle pekala alakası varmışçasına yüzüme bakmayı sürdürüyor. Bense çekip gitmesi, beni korkutmaktan vazgeçmesi için yalvarıyorum ona. Benden ne istiyor? Hiç değilse yalnız gelmese diye geçiriyorum içimden. Ne annemin ne de babamın yalnız gelmesini istemiyorum. Ama nerede? Gözümün önünden gitmediği gibi babam iyiden iyiye yerleşiyor oraya. Şimdi ise kot pantolon odasında görünüyor bana. Demiştim ya, o odada metal örgü bir masa ve masanın üstüne dikey olarak sabitlenmiş bir testere var. Sesi tizleşip kulak tırmalayıcı bir hal alıyor. Cep şişesinden bir fırt çekiyor. Testere bine alaka? Kim sordu bunu? Ah güzel, merhaba masa 12, öğretmensin değil mi? Konuşma tarzından hemen anladım zaten. Testere ne alaka diye soruyorsun ha? Ama onun dışındaki her şey gayet mantıklı geliyor değil mi öğretmen hanım? Marsilya'dan gelen ve leş gibi balık kokan, üstelik fermuarlarının da arka ceplerin arasında olduğu ortaya çıkan 300 parça çakma kadife pantolon. Bu mu mantıklı? Yoksa 14 yaşına anca basmış bir çocuğu paketleyip göndermesi mi? Gözleri kan çanağına dönmüş, derin bir nefes alıp avurtlarını şişirerek uzun uzun pufluyor ve başını iki yana sallıyor. Konuşan o ama benim bile boğazım yanmaya başlıyor, yeniden içki içiyor, kocaman aceleci yudumlarla. Onun bir cenazeye gitmek üzere yollarda olduğu o süre içinde beyer orada ne yaptığımı hatırlamam şart oldu. Ama üzerinden bu kadar zaman geçmişken öyle ayrıntıları nasıl hatırlayabilir ki insan? Yine de kendimi içinde olduğum mekandan soyutluyorum. Bazı şeyleri zihnimde düzene sokmam lazım. Kendimi zorluyorum, kolaya kaçmak yok. O zaman olduğum çocuğu var gücümle içimde canlandırmaya çalışıyorum. O ise ele avuca gelmeyi, var olmayı, bu soruşturmaya tabi tutulmayı reddederek bilincimde inatla ufalanıp duruyor. Pes etmiyorum, o dakikalara bütün gücümü vakfediyorum. Kolay değil bu düşüncelerle cebelleşmek. Dovale hala konuşmuyor. Belki onu dinlemediğimi hissetmiştir. Her şeye rağmen hiç değilse olmazsa olmaz soruları sormaya zorluyorum kendimi. O üstten ayrıldıktan sonra birkaç saatte bir onu düşünmüş müydüm? Hatırlamıyorum. Hiç değilse günde bir kez aklımdan geçirmiş miydim onu? Hatırlamıyorum. Geri dönmeyeceğini ne zaman fark etmiştim? Hatırlamıyorum. Onu nereye götürdüklerini öğrenmeye çalışmak nasıl oldu da aklıma gelmemişti? Onun gitmesiyle içim mi rahatlamıştı yoksa? Hatta gittiğine sevinmiş miydim? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum işte. Tek bildiğim o sırada Liora'ya olan aşkımın baharında olduğum ve bunun başka her duyguyu ve düşünceyi uyuşturduğu. Kamptan sonra o matematik öğretmeninden bir daha özel ders almadığımı da biliyorum. Annemle babama oraya bir daha gitmeyeceğimi beyan etmiştim. Kesin bir dille, onları korkutan bir cüretle konuşmuştum hatta. Onlar da bir şey diyemediler, pes ettiler ve Liora'nın üzerimdeki olumsuz etkisine attılar suçu. Dovaleh kollarını açıp iki yana alabildiğine esnetiyor. Bu sırada yüzündeki tebessüm de kollarıyla eş zamanlı olarak genişliyor.
Bakın size ne diyeceğim öğretmen hanım, belki şaşıracaksınız ama o testlerinin sahiden bir amacı vardı. Zira büyük iş adamı Bay Babiş tekstil sektörüne de el atmıştı. Evet, yanlış duymadınız. Dişiyle tırnağıyla çalışarak geri dönüştürülmüş kumaşlar alanında kendi markasını yaratmıştı. Paçavralar.com Paçavralar alıp satıyordu. Boş zamanları için asil bir meşgaleydi bu. Boş zamanları derken berber dükkanındaki öğle molasını kastediyorum. Buyurun size bir başka prestijli girişim.
Birkaç dakikadır seyirciler arasından bir hışırtı geliyor. Sesin nereden geldiğini tam olarak kestirmek mümkün değil. Baktığım yüzlerde yer yer bir antipati, hatta bir dehşet anlatımı seçilse de etrafındaki hemen herkes kendilerine rağmen hem hikayeden hem de anlatıcısından büyülenmişe benziyor. Yine de birkaç dakikadır uzaklardaki bir arı kovanından gelirmişçesine gitgide yükselen bir uğultu geliyor kalabalıktan.
Kudüs'ün mahallelerini Saks marka motorlu bisikletiyle dolaşır, paçavralar eski giysiler, gömlekler, pantolonlar satın alırdı.
Şimdi Dovaleh de duyuyor uğultuyu, sesini yükselterek eskicilerin tanıdık tellallığına öykünüyor.
Alta zahen,
dipnot, yidiş, eski eşya.
Hiç utanmadan canla başla umutsuzca bu rüşveti kabul etmeye zorluyor seyirciyi. Battaniyeler alırım, havlular alırım, yorganlar alırım, bebek bezleri alırım.
Satın aldığı eskileri yıkadıktan sonra onları kumaşlarına ve ebatlarına göre ayırırdı. Deminki uğultu şimdi kulübün dört bir yanından yükselen ve içeriği sarmalayan bir mırıltıya dönüşmüş durumda.
Sonra ne yapardı biliyor musunuz? Dinleyin dostlarım, az sabredin, sadede geliyorum. Bir yere gitmeyin sakın. Kot pantolon odasında yere oturur, paçavraları bir deste kağıt gibi acayip hızlı bir şekilde dağıtırdı. Bir tane sana, bir tane sana, çabuk çabuk haydi hop derken yerde şu çeşitten bir yığın, bu çeşitten bir başka yığın oluştururdu. Kolay iş değil de ha, sakın küçümsemeyin. Ardından gömlekleri, pantolonları ve paltoları testerinin ağzından yukarıdan aşağı teker teker geçirip fazlalıkları keserdi. Bütün düğmeler, fermuarlar, klipsler, tokalar ve çıt çıtlar kopup masanın tel örgüsüne düşerdi. Aman araya gittiler diye tasalanmayın sakın. Zira bunları da Meyer Şeharim'deki bir terziye satardı. Onun evreninde bir çöp bile boşa gitmezdi. Ardından paçavraları yüzlük bohçalar halinde paketlerdi. Ben de yardım ederdim paketlemesine. Pek hoşuma giderdi bu. Alt un neintzig, nein un neintzig, hundert diye sayardık birlikte. Sonra paçavraları sicimle sıkıca bağlardık ve babam onları kaportacılara, matbaalara, hastanelere satmak üzere yeniden yollara düşerdi.
Mırıltı diniyor, mutfaktan gelen gürültüler de kesiliyor, derin bir sessizlik oluyor. Dev bir kırılmadan önceki hiçlik anı gibi. Dovaleh anlattığı hikayeye öylesine dalmış ki kazanın alttan alta kaynadığını besbelli hissetmiyor. Artık birinin ona sahiden zarar vereceğinden, tutup ona bir bardak veya şişe hatta bir sandalye fırlatacağından korkmaya başlıyorum. Bu noktada her şey olabilir. Kollarıyla dar göğsünü sarmış, yüzünü okşayan mesafeli saydam bir tebessümle sahnenin en önünde seyirciye fazlasıyla yakın duruyor. Her akşam mutfakta elinde iğne naylon çorapları yamamakta olan annemin yanında oturur, ödevlerimi yapar ve babamın testereyi kullanışını seyrederdim. Çalışırken nasıl hareket ettiğini, gözlerinin nasıl giderek büyüdüğünü, enikonu simsiyah kesildiğini hala hatırlarım. Neden sonra başını kaldırıp anneme bakar, kaybolup gittiği o alem artık her neresiyse oradan geri döner, tekrar insanlığına kavuşurdu. ''Aa bakın, işte annem de geldi. Hey anne, bakın Netanya.'' Birdenbire kulüpte isyan patlak veriyor, insanlar ayağa kalkıyor, sandalyeler geri itiliyor, bir küllük tangır tungur yere düşüyor. Mırıltılar, homurtular, oh çekmeler derken buraya ait olmayan sesler üşüşüyor içeri. Delişmen kahkahalar, güm diye çarpılan araba kapıları, kükreyen motorlar ve patinaj çeken lastikler. Dovale koşar adım kara tahtaya gidiyor, elindeki tebeşir orkestra şefi bageti gibi dalgalanıyor havada. 5, 8, 10. Kalkan kalkana en az 10 masa gitmiş durumda. Eş güdümlü bir hareket değildi. Bir şey insanların içinde aynı anda olgunlaştı. Şimdi ise can havliyle kaçan mülteciler misali çıkış kapısının önüne yığılarak dışarı akın ediyorlar. Daha önce masayı yumruklayan geniş omuzlu adam yanımdan geçerken karısını omurdanıyor.
İşe bak ya, herif kendi psikolojik sorunlarını çözmek için bizi nasıl da kullanıyor. Akıllara ziyan.
Kadın cevap veriyor. Aynen o lokşen eriştesi zırvasına ne demeli ya? Kullanılmış naylon çorapları da unutmayalım. Adamın bütün hayatını baştan sona dinledik.
3 dakika sonra seyircilerin çoğu gitmiş durumda ve basık tavanlı ufak kulüp şoktan adeta nefes nefese kalmış gibi görünüyor. Halen yerinde oturmakta olanlar, gidenler furyasının son demlerini kanıksanmış bir bıkkınlıkla izliyor. Kimileri ayıplarcasına bakıyor onlara, kimileri de imrenerek. Öte yandan sayıca fazla olmamakla birlikte, sandalyesinde doğrulup beklenti dolu gözlerini tazelenmiş bir enerjiyle yeniden Dovale'ye diken birkaç kişi de yok değil. Dovale ise çıkış kapılarını arkası dönük halde artık bir delinin karalamaları gibi görünmeye başlayan kara tahtaya son kırmızı çizgileri çizmekle meşgul. Tebeşiri elinden bırakıyor, dönüp nüfusu seyrelmiş kulübe bakıyor ve hayrettir, içi rahatlamış gibi görünüyor.
''Şoförü hatırlıyor musunuz?'' diye soruyor
son birkaç dakika hiç yaşanmamışçasına. Bizim adımıza cevap veriyor.
''Evet hatırlıyoruz.'' Neyse şoför nefes dahi almadan bir fıkradan öbürüne geçiyor. Makineli tüfek gibi sıralıyor fıkraları peş peşe. Artık onu duymuyorum bile. Nezaketen gülmekten de vazgeçmişim. Elimden gelmiyor. Ama adamda keçi inadı var. Cehennemden gelen fıkracı Nuh diyor peygamber demiyor. İsterse 1000 kişi yolun ortasında arabasından inip gitsin. Vız gelir tırıs gider ona. Yine de fıkralarını anlatmaya devam eder. Ona profilden bakınca yüzünün de enikonu değiştiğini görüyorum. Şimdi sert bir ifade takınmış. Acayip ciddi. Artık dönüp bana bakmaya, benimle göz göze gelmeye de tenezzül etmiyor. Sadece fıkralara kilitlenmiş. Fıkra üstüne fıkra üstüne fıkra. Bu da ne böyle ya diye geçiriyorum içimden. Nedir bu herifin derdi?
Bütün bu olay size ne diyeyim ki, o yol, o şoför, öksüz sözcüğünü, ki ne anlama geldiğine kafamın hala daha basmadığı bir sözcüktü bu, ilk telaffuz eden o talim çavuşu filan, bunların hiçbiri zırhımı delmeyi başaramamıştı. Hepsi de benim için bir muammaydı o sırada. Filmlerdeki ninja savaşçıları gibi her şey ıska geçiyordu beni. Öksüz demek birdenbire yaşlanan kişi demek değil mi? Ya da sakat gibi bir şey. Mesela Ölü Deniz fabrikasında çalışan babası vincin altında kalan ve o günden sonra kekelemeden konuşamaz olan 9. sınıftan arkadaşım Eli Stiglitz'e denir öksüz diye. O zaman ben de mi kekelemeye başlayacağım acaba? Öksüz nasıl bir ses çıkarır? Babası olmayan öksüzle annesi olmayan öksüz arasında bir fark var mıdır?
Yumruk yaptı, ellerini ağzının önünde tutuyor. İnsanlar onu daha iyi duyabilmek için öne eğiliyorlar. O kadar az kişiyiz ki mekanın dört bir yanına dağılmışız.
Ve inanın bana Netanya, hayatımda hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum. O ana dek işlerim tıkırında gitmiş halimden memnunum. Dünyada benden iyisi yok. Oturduğumuz daire birden cennet gibi görünmeye başlıyor gözüme.
Varsın ufacık ve karanlık olsun. Varsın leş gibi paçavra, adi kumaş ve yemek koksun. Birden o koku bir de hoşuma gitmeye başlıyor. Berbat olmasına berbattı. Eyvallah, köpek bağlasan durmazdı o evde. Ev değil, tımarhaneydi. Üstelik dünyanın dayağını yiyordum. Ona da eyvallah. Aman ne büyük dert. Herkes dayak yiyordu. Ne olmuş yani? O zamanlar dayak yemeyen var mıydı sanki? O günlerde adet öyleydi. Babalarımız da babalarından öyle görmüştü sonuçta. Dayak yediysek bir zararı mı dokundu bize? Gayet güzel adam olmadık mı sonuçta? İnsanlığımızdan yana bir eksiğimiz mi oldu?
17. ayrımın sonu. Sayfa 161.